Ezekiel kitabının ikinci bölümüne geldik. Aslında iki ve üçüncü bölümler peygamberin çağrılışı ve gören gücünün verilmesi işlenmektedir. İkinci bölüm birinci ayette bana ey insanoğlu ayağa kalk seninle konuşacağım dedi diye yazar. Ezekiel'in görümü gördükten sonra ayakta duramayıp yüzüstü düştüğü anlaşılıyor. Şimdi Tanrı'dan bir çağrı alacak ve bu çağrıyla birlikte gelen görev için gerekli güç de kendisine verilecektir. Ademoğlu, Tanrı ona Ademoğlu diye sesleniyor. Bu ünvan Ezekiel kitabında 100 kere geçer. Daniel'e de Ademoğlu denir. Eski antlaşmada yalnızca ikisine böyle seslenilir. Yeni antlaşmada ise Rab İsa kendisine bu unvanı uygun gördü. Yeni antlaşmada bu unvanı 88 kez kullandı. Dışlanmasında, hor görülmesinde ve ölmesinde kullanıldı. O yani Rab İsa Mesih insanoğludur. Ademoğludur aynı zamanda. Hem ezelidir, Tanrı'nın özünden gelendir, Tanrı'dır, aynı zamanda insanoğludur. Ezekiel birçok elemden geçti. Kimin yerinde olmak istemediğim sorulsa, Daniel'in, Yeremye'nin ya da Ezekiel'in yerinde olmak istemezdim derim. Gerçekten Ezekiel'in yerinde olmayı hiç istemezdim. Babil sarayındaki Daniel'in hayatı kesinlikle tehlikededir. Bunu bir de çukurda geceyi birlikte geçirdiği aslanlara sorun. Tanrı duruma el atmasaydı, aslanların yiyeceği olacaktı Daniel. Ama yine de onun işini Ezekiel'inkine yeğlerdim. Hiç olmazsa Babil kralının sarayında lüks bir yeri vardı Daniel'in. Aynı zamanda Yeremya da kısmen emekli sayılıyordu. Elbette halkın sürgüne gönderildiği sıradaki aktif görevinde ciddi tehlikeler yaşamıştı Yeremya. Ama bu adamcağız Ezekiel tabii çok zor bir göreve gönderildi. Kendisine inancından vazgeçen bir halka konuşma görevi verildi. Tanrı'nın halkı olduğunu sanan ama aslında Tanrı'ya isyan eden bir halka gönderildi Ezekiel. Şimdi Tanrı'nın ruhu Ezekiel'in üzerine gelir ve onu bu görev için hazırlar. İkinci ayette o benimle konuşur konuşmaz diyor, ruh İçime girdi, beni ayaklarımın üzerinde durdurdu, benimle konuşanı duydum diyor. Tanrı'nın ruhu, Ezekiel'e yapması gereken görevi için gerekli gücü verdi. Tanrı değerli dostum, sizi bir göreve çağırırsa, o görevi yapmamız için gerekli olan gücü de Tanrı size, bana, bizlere verir. Buna kesinlikle inanıyorum. Aslında Tanrı'nın işi yalnızca Tanrı'nın gücüyle yapılabilir. Tanrı sizi belirli bir şeyi yapmanız için çağırmışsa, onu yapmanız için gerekli gücü de verecektir. Gelebileceğiniz en iyi yer, Rabbin size vermiş olduğu görevi kendi gücünüzle yapamayacağınızı anlamanızdır. Evet, gelebileceğimiz en harika, en olgun yer öyle diyelim, budur. Yani Rabbin, Tanrı'nın bize vermiş olduğu görevi kendi gücümüzle yapamayacağımızı anlamak. Musa, çölde 40 yıl geçirdikten sonra halkını kurtaramayacağını anladı. Tanrı ona, bunu senin aracılığınla yapabilirim dedi. Tanrı onu halkı kurtarması için çağırdı ve o da bunu yapabildi. Bunu kendisinde özel bir şey olduğu için değil, Tanrı'da özel bir şey olduğu için yapabildi. Bu günümüzde de uygulanabilir. Görevde, sırada ve Tanrı'nın sözünü yaydığımız yerde de uygulanabilir. Bir keresinde Tanrı'nın sözünü yaymak için başka bir ülkeye çağrıldıklarını söyleyen genç bir çift geldi bana. Onları dikkatle sorguladım. Açıkçası onların çağrılmış olabileceğini pek hissetmedim. Gerçi bundan tam emin olamazdım ve dolayısıyla da engel olmak istemiyordum. Neyse yollarına gittiler ve biliyor musunuz? kısa bir sürede büyük bir acıyla geriye döndüler. Onlarla konuşurken Tanrı'nın kendilerini hayal kırıklığına uğrattığını düşündüklerini gördüm. Gitmek için istekliydiler. Şehit olmaya razıydılar hatta ama yani Rab için işkence çekmeye, en zor şartlarda yaşamaya hazırdılar ama işte Tanrı onları kullanmamıştı. Onlara şu soruyu yönelttim. Başka bir yere Tanrı'nın sözünü yaymak için çağrılmış olsaydınız, size bu görevi yapmak için gerekli gücü de vermiş olması gerektiği hiç aklınıza gelmedi mi? Olaya hiç bu açıdan bakmamışlardı. Değerli kardeşim, Tanrı'dan bir çağrı alırsak, onun bize bu görevi yapmak için gerekli gücü de vereceğini aklımızdan çıkarmayalım. O zaman önemli olan şey şudur. Belirli bir şeyi yapmak için Tanrı'nın bizi çağırmış olduğundan emin olmak. Hezekiel çok zor olan bir görev yapmak için çağrıldı. Tanrı ona görevini anlatacak. Bu göreve girdiğim zaman Tanrı bana böyle bir şey söylemiş olsaydı sanıyorum ona şöyle derdim. Rab, bir dakika. Hemen istifamı veriyorum. Sanırım ben kendi mesleğimde çalışmaya devam edeceğim ve mesleğimde kendime iyi bir yer edinmeye çalışacağım. İyi ki Hezekiel'e söylediğini bana söylemedi Tanrı. Aslında çekingen, bu işlere pek de girmeyen birisi olduğumu itiraf etmek istiyorum. Hezekiel'e hayranım. Tanrı'nın ona işiyle ilgili olarak anlattıklarına bakın, dikkat edin. Bana ey insanoğlu, seni İsrail halkına, bana baş kaldıran o Asi ulusa gönderiyorum dedi. Onlar ve ataları bugüne kadar bana karşı geldiler. Bu halk dik başlı ve inatçıdır. Seni onlara gönderiyorum. Onlara egemen Rab şöyle diyor diyeceksin. Hezekiel 2. bölüm 3 ve 4. ayetler böyle diyor. Tanrı burada muhteşem bir beyanda bulunur. Seni bu insanlara, asi bir ulusa, dik başlı bir ulusa gönderiyorum diyor. Asi ya da dik başlı sözcüğü Hezekiel kitabında kerelerce karşımıza çıkar. Onlar, yani bu halk, Tanrı'ya karşı isyan eden dik başlı asi bir halktır. Ulus olarak çevrilen sözcük Tanrı'nın seçilen halkı için genelde kullandığı bir sözcük değildir. İbranice'deki sözcük goi'dir ve bu da İsraillilerin diğer uluslardan putperest ve dinsizlerden söz ederken kullandıkları bir sözcüktür. Burada olan şudur. İsrail çevrelerinde yaşayan putperestlerin, puta taparların seviyesine inmiştir. Evet, tek Tanrı'ya inanıyorlar ama öyle bir yaşam tarzı sergiliyorlardı ki aynı putperestler gibi yaşıyorlardı. Tanrı onlara asi bir ulus der. Ona karşı, yani Tanrı'ya karşı isyan ettiler ve dolayısıyla yüzsüz çocuklardır. Kardeşim, bugün Rabbin sözüyle, müjde ile ulaşılabilecek en zor insanlar kimlerdir biliyor musunuz? Kilise üyeleridir. Kilisede olup da müjdeyi ve Tanrı'nın sözünü reddetmiş olanlardır. Kilisede olmalarına karşın Tanrı'ya karşıdırlar. İmanlı, yani Hristiyan olmanın anlamının iyi bir kız ya da iyi bir erkek olmak olduğunu sanırlar. Kilisede oynarlar ki bu onlar için iyi bir oyundur. Tatlı olmaya çalışırlar. Rahatlık içeren yüzeysel bir hayat yaşamayı isterler. Birinin gelip onlara kurtulmaya ihtiyacı olan kayıp günahkarlar olduklarını ve Tanrı'ya boyun eğmeleri gerektiğini söylemesini istemezler. Ulaşılması zor insanlar bunlardır. Bakın, Almanya Hristiyan bir ülke. Ama kaçı, yüzde kaçı gerçek anlamda Mesih imanlısıdır biliyor musunuz? Yani Hristiyan hayatı yaşıyorlar. Yüzde 2 ile 5 arası. 100 kişiden sadece 2-3 tanesi. İşte Hristiyan bir dünyaya bakıyorsunuz. Hristiyan olarak düşünüyorsunuz ama yüzde 80'den fazlası, yani yüzde 95-98 arası gerçek anlamda Hristiyan değiller. Yani Mesih imanlıları değiller. Evet, ulaşılması zor insanlar bunlardır. ve kilisede dindar görünen insanlardır. Neden? Çünkü onlar Tanrı'ya boyun eğmiyorlar. Benim Rabbin merhametine, sevgisine ihtiyacım var, kurtulmaya ihtiyacım var demiyorlar. Kendilerini iyi insanlar, dindar insanlar olarak görüyorlar. İşte böyle insanlara ulaşmak zordur. Ve yüreğim Tanrı'nın hizmetinde olan kardeşlerim için de sızlıyor, bunu söyleyeyim. Çünkü ateş üstünde oturuyorlar. Tanrı'nın hizmetine girmeyi düşünen genç birine de aldığı çağrıdan emin olmasını öğütlüyorum. Çağrısından emin değilse, mesleğinde çalışsın ya da hizmete girmekten ziyade başka bir şey yapsın diyorum. Bugün Tanrı'nın sözünü savunacaksanız, hizmetin içinde olmak için de kolay değildir. Bu asi halk seni ister dinlesin, ister dinlemesin diyor Tanrı Hezekiel'e. Yine de aralarında bir peygamber olduğunu bilecektir. 5. ayet. Tanrı Hezekiel'e bu insanlar ister dinlesinler, isterse dinlemesinler, kaçsınlar. Ama ben seni onlara gitmen için çağırıyorum. Aralarında Tanrı'nın bir peygamberinin olduğunu bilecekler. Bunu yapacağım der. Halk Hezekiel ile aynı fikirde olmamasına karşın o gittikten sonra onun kesinlikle Tanrı'nın bir peygamberi olduğunu söyleyecekti. Size karşı açık olacağım değerli dostum. Gittikten sonra insanların benimle ilgili söylemelerini istediğim şey, Tanrı'nın sözünü en iyi bildiğim şekilde vaaz ettiğimi söylemeleridir. Evet, sadık birisi ve Rabbin sözünü ciddiye alan birisi ve onu yaşamaya ve öğretmeye, günaha ödün vermeden, öğretisinden ödün vermeden onu öğretmeye kendisini atayan birisi olarak söylemelerini isterdim. Bence önemli olan da budur. Bir şeye inanıyorsak ona tam olarak inanmamız gerekir. Bir şey yanlışsa o yanlıştır. Öyle de olur, böyle de olur demek, kardeşim, bizim yapımızı, kişiliğimizi sıfıra indirir. Her imanlının bir kırmızı öğretide, Rabbin sözünde bir kırmızı çizgisi olması gerekir. Ben birçok imanlılarla konuşuyorum. Aman canım, bu kadar da dar görüşlü olmak gerekmez diyorlar. Yani o birine de biraz taviz vermek gerekir. O zaman diyorum, hayır kardeşim. Şimdi bir şey ya doğrudur ya yanlıştır. Ya diyorlar, evet, ötekiler pek hoşuma gitmiyor, yanlış şeyler var ama biraz da sevgi göstermemiz gerekir. Şimdi bunu dediğin an kendinle çelişkiye düşüyorsun. Eğer Tanrı'nın sözü doğruysa ve sen onların yaptıkları şeyin yanlış olduğunu biliyorsan, aman göz yumalım diyorsan, o zaman sen güvenilen birisi değilsin. Senin kırmızı çizgilerin yok. Senin Rab'deki kişiliğinde bir ikilem var demektir. Tabii ki hoşgörülü olacağız. Tabii ki sevgi göstereceğiz. Ama senin öğretide, Rab'bin sözünde kesin bir çizgin olması gerekir. Eğer bazı şeyler sana açıklanmadıysa, yani emin değilsen, orada susacaksın. Önemli olan da budur. Sen ey insanoğlu, onlardan ve sözlerinden korkma. Çevrende çalılar, dikenler olsa, akrepler arasında yaşasan bile korkma. Asi bir halk olsalar bile onların söyleyeceklerinden korkma. Onlar yüzünden yılgınlığa düşme. Seni ister dinlesinler, ister dinlemesinler. Onlara sözlerimi söyleyeceksin. Çünkü onlar asi bir halktır. Hezekiel 2. bölüm 6-7 ayetler arası. Öyle görünüyor ki Hezekiel tehlike içerisinde olacaktı. Ancak Tanrı onlardan korkma, sözlerinden korkma der. Rab Hezekiel'in işinin nasıl olacağını önceden bildirmektedir. 8 ve 10. ayetler arasında da şöyle diyor, sen ey insanoğlu, sana söyleyeceğimi dinle. Bu baş kaldıran halk gibi asi olma. Ağzını aç, sana vereceğimi ye. Baktım, bana doğru uzanmış bir el gördüm. İçinde tomar halinde bir kitap vardı. Tomarı önümde açtı. Her iki yanı da yazılıydı. Orada ağıtlar, iniltiler, figanlar yazılıydı. Tanrı peygamberini Hezekiel'i çok önemli bir işe ayırıyor. Onu kılıçla, silahla donatmıyor. Değerli dostum, Tanrı hiç kimseyi insansal gereçlerle göksel hizmetine göndermez. Tersine Tanrı peygamberini Hezekiel'i göksel sözü, kutsal sözüyle donatıyor. Bu ilginç simgesel olayın arkasında Tanrı Hezekiel'i topluma vaaz etmeyi, hiç değişmeyen gerçeklerini bildirmeye gönderdi. Bu olayla Tanrı göksel sözün değerini ve yüreği, canı hoşnut edici olduğunu simgeledi. Ademoğlu, sana buyuracağım bütün sözlerimi al, yüreğine koy ve kulaklarınla işit diyor 3. bölüm 10. ayette. Tanrı'nın, değerli dostum, değişmeyen sözü, kutsal sözü şu ana kadar sana da konuşuyor, bana da konuşuyor ve isteyen herkese konuşuyor. Yaşamını bal gibi tatlandırmak istiyor. Yaşamına anlam ve amaç vermek istiyor. Sen de bu sözü al ve yüreğine koy. Kulaklarında işit. Bu söz sana sonsuz yaşam getirecektir. Değerli dostum, bunlar bize açıkça Tanrı sözünün ne kadar önemli ve gerekli olduğunu bize gösteriyor. İnsanlar bugün de güçle dolmak istiyorlar. Efendim, birisinin el koyması, ne bileyim birisinin dua etmesiyle güçle dolmak istiyorlar. Kardeşim, Rabbin sözü olmadan güçle dolunamaz. Rabbin sözünde güç vardır. Rabbin sözünde yetki vardır. Bakın, size sadece birkaç tane önemli noktayı vurgulayayım. Tanrı'nın sözü neden bu kadar güçlüdür? Bir, Tanrı'nın sözü güçlüdür. Öylesine güçlüdür ki insana günahını gösterir ve ona günahtan kurtulma gücünü verir. İnsan değil, Tanrı'nın sözü söyler. Bakın, Habercilerin İşleri 2. bölüm 37. ayette şöyledir. Bu sözleri duyduklarında, hangi sözleri? Rabbin sözlerini duyduklarında yüreklerine hançer saplanmış gibi oldu. Petrus'a ve öteki habercilere, kardeşler öyleyse biz ne etmeliyiz diye sordular. Burada açıkça görüyoruz ki Tanrı'nın sözü onların yüreklerinde çalışmaya başladı. Petrus'un tüm konuşmasını dikkat edin. O sadece Rabbin sözlerini bildirdi. Rabbin sözlerini söyledi. İş gören, kalplerde çalışan bu söz oldu. Ancak Tanrı'nın sözü insan yüreğinde iş görmeye başlar. Onlara günahlarını gösterir ve aynı zamanda da kurtuluş yolunu. 2. Rabbin sözü güçlüdür çünkü bu söz yeni doğuşu sağlar. O bu değil, Tanrı'nın sözü. 1. Petrus 1.23 ve Yakup 1.18'de şöyle yazar. Tanrı'nın diri ve kalımlı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Bozulan tohumdan değil, hiç bozulmayandan doğdunuz. Kendi isteği uyarınca gerçek sözünün etkisiyle bizlere doğuş sağladı ve yaratıklar arasında ilk ürün özelliğini taşımamızı amaçladı. Bir insan yeniden doğmak istiyorsa yol basittir. Tanrı'nın sözü aracılığıyla çarmıha çakılan ve dirilen İsa'yı öğrenir. Kutsal Ruh da o yürekte işini görür. Bu Rabbin bir gizidir. 2. Petrus 1.4'te şunlar yazar. Yüceliği ve erdemiyle bizlere değerli ve çok önemli vaatler verdi. Bunlar aracılığıyla tanrısal özelliğe paydaş olmamızı amaçladı. Öyle ki tutkunun oluşturduğu dünyasal çürüklükten kaçıp kurtulasınız. Tümü budur. Tanrı'nın sözü tohumdur ve kişiyi göksel doğaya paydaş kılar. 3. nokta. Tanrı'nın sözü İman geliştirmek için güçlüdür. İman haberi duymakla, haberi duymakta Mesih'in sözü aracılığıyla olur diyor Romalılar 10. bölüm 17. ayette. Kişi sadece dua etmekle iman edemez. İman, iman demekle de iş olmuyor. İmanın bir temeli, bir dayanağı olmalıdır. Havadan sudan gelmiyor iman. İman Tanrı sözü aracılığıyla geliyor. Bu konuda Habercilerin İşleri 16, 30-32'de Paulus ile Silas'ın hapisten kurtulmaları olayı vardır. Burada gardiyan kurtulmanın yolunu soruyor ve Paulus İsa'ya iman et diyor. Ona ve evindeki herkese Tanrı'nın sözünü bildirdiğinde tüm evinin kurtulduğunu görüyoruz. İsa'nın Tanrı'nın oğlu Mesih olduğuna iman ederseniz ve iman edip onun adıyla yaşama kavuşarsınız diye bunlar yazılmıştır diyor Yuhanna 20. bölüm 21. ayette. Yani biz İsa'nın kim olduğunu tanıyalım, ona inanarak sonsuz yaşama kavuşalım diye Rabbin sözü bize verildi. Dördüncü nokta, Tanrı sözünün temizleme, paklama gücü vardır. Mesih'in amacı imanlılar topluluğunu suyla, ki bu kutsal söz demektir, yıkayıp arıtmak ve kutsal kılmaktır. Öyle ki inanlılar topluluğunu parlak, kutsal ve suçsuz durumda kendi katına eriştirsin. Ne kiri ne de buruşu olsun. Sıradan, hiçbir bozukluğu olmaksızın eriştirsin. Hem yürekte bulunan kirliliği hem de dış yaşamı paklamaya, tertemiz etmeye Tanrı sözünün gücü vardır. Genç adam yolunu neyle temizler? Mezmur yazarı böyle der 119. mezmurun 9. ayetinde. Yanıtı yine kendisi verir. Senin sözüne göre onu tutmakla. Beşinci noktada, Rabbin sözü geliştirmek, bina etmek, beslemek için güçlüdür. Habercilerin İşleri 20. bölüm 32. ayet. Şimdi sizleri Tanrı'ya ve onun kayrasının sözüne bırakıyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve sizi kutsal kılınmış olan tüm insanların arasında mirasa kavuşturacak güçtedir diyor. 1 Petrus 2.2'de de yeni doğmuş bebekler gibi saf sütü andıran Tanrı sözünü özleyin ki bununla beslenip büyüyerek kurtuluşa erişesiniz. Saf sütü andıran Tanrı'nın sözüyle beslenmek. Eğer büyümek ve sağlıklı kalmak istiyorsak bu besinden, yani Rabbin sözünden yeterince almalıyız. Altıncı nokta, Tanrı'nın sözü akıllandırmak, bilgeli kılmak için güçlüdür. Mezmur 119-130. ayet şöyledir. Sözünün açılışı nurlandırır, bön akılsız adamlara akıl verir. 2. Timoteus 3-16-17'de de kutsal yazıların tümü Tanrı esinlemesidir diyor. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk yolunda eğitmek için yararlıdır. Yani gerçeği öğretir, doğruluğu öğretir, eğitir. Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. 7. Tanrı'nın sözü kurtuluş garantisini vermeye güçlüdür. Ben bunları Tanrı oğlunun adına iman eden sizlere sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım diyor 1 Yuhanna 5, 12-13. Ayetlerde. Yani İsa'ya iman ile sonsuz yaşama sahip olduğumuz Tanrı'nın sözünde yazılıdır. Bu söz bize bu garantiyi veriyor. Yuhanna 3.36, oğula iman edenin sonsuz yaşamı vardır. Ama oğula iman etmeyen yaşam yüzü görmeyecektir. Tanrı'nın gazabı böylesinin üzerinde kalır. 8. Tanrı'nın sözü insan yüreğine barış getirme gücüne sahiptir. Tanrı ne söyleyecek dinleyelim. Çünkü kavmına ve kendinden korkanlara barış söyleyecek diyor Mezmur 85 ayet 8'de. Tanrı'nın kendisini sevenlerle, amacına göre çağırmış olanlarla birlikte her durumda iyilik için etkin olduğunu biliyoruz diyor Romalılar 8.28'de. 9. nokta, Tanrı'nın sözü bizde sevinç yaratmak, bizi teselli etmek için güçlüdür. Yeremiye 15.16'da sözlerini buldum ve onları yedim. Sözlerim bana meserret, teselli ve sevinç oldu. Rabbin sözünü yemek, Rabbin sözünü nasıl yiyebiliriz? Tabii ki sözü okumakla, bu sözü çalışmak, onun üzerinde derin derin düşünmekle. Bunları size sevincim sizde olsun ve sevinciniz tamamlansın diye söyledim diyor İsa Mesih Yuhanna 15.11'de. Burada açıkça görülüyor ki kalıcı sevinç Rabbin sözü aracılığıyla gelir. 10. nokta, sabır, teselli ve umut yine Rabbin sözü aracılığıyla geliyor. Önceden ne yazıldıysa diyor Romalılar 15.4'te, bize öğretmek için sabırla ve kutsal yazıların verdiği cesaretle umudumuz olsun diye yazıldı. 11. Tanrı sözünün yanlış öğretileri göstermeye, günah hakkında uyarmaya gücü vardır. Habercilerin İşleri 20. bölüm 29-32'de şunlar yazılıdır. Ben gittikten sonra sürüyü esirgemeyen yırtıcı kurtların aranıza gireceğini biliyorum. Hatta öğrencileri kendi peşlerinden sürüklemek için sizin aranızdan da sapık sözler söyleyen kişiler çıkacak. Bunun için uyanık olun. 3 yıl boyunca aralıksız gece gündüz demeden gözyaşı dökerek her birinizi nasıl uyardığımı hatırlayın. Şimdi sizi Tanrı'ya ve onun lütfunu açıklayan sözüne emanet ediyorum. Bu söz sizi ruhça geliştirecek ve sizi kutsal kılınmış olan tüm insanların arasında mirasa kavuşturacak güçtedir. Mezmur yazarı sana karşı suç etmeyeyim diye sözünü yüreğime sakladım diyor. 2. Timoteus 3, 13-15'te de şunlar vurgulanır. Kötü ve sahtekar kişiler aldatarak ve aldanarak gittikçe daha beter olacaklar. Sen ise öğrendiğin ve güvendiğin ilkelere bağlı kal çünkü bunları kimlerden öğrendiğini biliyorsun. Mesih İsa'ya olan iman aracılığıyla seni bilge kılıp kurtuluşa kavuşturacak güçlü olan kutsal yazıları da çocukluğundan beri biliyorsun. 12. nokta Rabbin sözü aracılığıyla şeytana karşı duruyor ve ona üstünlük kazanıyoruz. İsa Mesih'i deneyen şeytana İsa Mesih nasıl karşı durdu biliyor musunuz? Kutsal kitaptaki yazılan yazılarla. Evet, mezmur yazarı 1. mezmurda ne mutludur o adama ki Rabbin yasasından, Rabbin sözünden zevk alır, gece gündüz onun sözlerini derin derin düşünür. Böyle adam akarsular kenarına dikilmiş ağaca benzer. Mevsiminde meyvesini verir ve onun yaprağı solmaz. Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın diyor Pavlos Koloseller 3. bölüm 17-18. Ayetlerde. Evet değerli dostum, Rabbin sözünün önemini, değerini böylece görüyoruz. Hezekiel de bu halka gitmeden önce Rabbin sözüyle dolması gerekliydi ki ayakta kalabilsin. Rabbin sözüyle dolacaksın ve o zaman bunu başkalarına vereceksin. Dolmadan olmaz. Sende olanı ancak verebilirsin. Sende olan neyse onu verebilirsin. Rab ne yapıyor? Burada Hezekiel'i sözüyle dolduruyor ki Hezekiel bu sözü başkalarına verebilsin. Bu bugün bizim için de geçerlidir.